Ayrım 16.
Aslında panislamizm İslam dininin ruhunda var. Çünkü Muhammed ümmetin birliğini ilan etmiştir. Ve Mekke'ye haçta simgelenir bu. Ayrılık küfürdür. Her Müslüman milliyeti ya da ırkı ne olursa olsun her şeyden önce bir yüce topluluğun ümmetin üyesidir. İslam dünyasının gerçek birliğinin ilk girişimi halifelik oldu. Ancak tarih de gösterdi ki halifelik çoğu kez gevşek bir bağlılık yarattı ve bir paradoks olarak yığınla hanedan kavgasına yol açtı. Bugün Müslüman ülkelerde kimi çağdaş düşünürlerin hayal dünyasını bir özlem olarak süslese de bu eski kurumun diriltilmesinin önünde yığınla engel var. Milliyetçi akımlar gitgide yayılan demokrasi ülküsü ve özellikle belli başlı devletlerin şefleri arasındaki rekabetler. Öyle olunca ümmetin birliği bütün İslam dünyasına yönelik toplantılar planında kalıyor. Halifeliğin kaldırılışından 2 yıl sonra 1926'da Hintliler ve Araplar ilk Müslüman kongreyi topladılar. 1932'de bir ikincisi Kudüs'te toplandı. İslam düşüncesiyle Batı felsefesini uzlaştırma aranışı içindeki Pakistanlı şair ve yenilikçi düşünür İkbal 1876-1838 1927'de Lahor'da dinsel olmaktan çok bilimsel bir uluslararası kongre topladı ve batılı bilginler de katıldı buna. Ne var ki böylesi toplantılar İslam'a karşı merakın yeniden uyanışına yol açsa da katılan aydın azlığının hiçbir siyasal temsil gücü olmadığı için bir yere varamıyor. 1953'te Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan yöneticileri bir İslam Kongresi kurdular. Bir tür Müslüman milletler topluluğu yaratan bu kuruluşun amacı, dünyanın çeşitli müminleri arasında sevgi ve işbirliği bağlarının arttırılmasıydı. Ne var ki, önemli hiçbir etkinliği olmadı bu kongrenin. Öte yandan, Albay Nasır, 1960'da panislamizmi sarılarak Kahire'yi ve El-Eser Üniversitesi'ni İslam uygarlığının düşün ocağı ilan etti. Afrika ve Asyalı öğrenciler oraya çekilecek, geleneksel din bilginlerine ek olarak modern teknik bilgilerle donatılacaktı. Uykuya dalan İslam Kongresi'nin yerine Mısırlılar bir yıllık kongre düşünüyorlardı. Ancak bu tasarı da düşünsel planda kaldı. Çünkü ümmetin birliğine asıl engel siyasal yönden geliyordu. Nitekim Pakistan Devlet Başkanı Eyüp Han 1961'de Britanya Commonwealth'ından esinlenen bir İslamistan düşüncesini ortaya attığında hemen hiçbir yankı yapmadı. Çünkü Arap devletleri Pakistan'ın Sento'nun bir üyesi yani emperyalist güçlerin uşağı olmasını affedemiyorlardı. Özetle çıkarlar, kültürel gelenekler, milliyetçilik, dahası coğrafi koşullar, Darül İslam yani müminlerin birliği düşüncesini soyuttan somuta geçiremiyor ve ütopya alanına atıyor sürekli. Peki en azından Arap halklar kendi aralarında birleşemezler mi? Ortak bir dil ve kültürleri var. Birbirlerini ayıran sömürgecilikten ve Osmanlı'dan kalma yapma sınırlar. Bütün bir Orta Doğu petrolünü denetleyen ve dünyanın en önemli yollarının kavşağında bulunan 100 milyonu aşkın bir Arap kitlesinin Batı karşısında temsil edeceği ağırlığın çekiciliğine nasıl kapılmaz insan? 1945'te Arap Milletler Birliği böyle doğdu. Birlik, bir karşılıklı iktisadi ve askeri yardım antlaşmasıyla şu milletleri topluyordu: Suudi Arabistan, Yemen, Ürdün, Suriye ve Lübnan. Aralarına daha sonra Libya, Tunus, Fas ve Cezayir katıldı. Ne var ki önemli kararların ancak oy birliğiyle alınabileceği birliğin konseyi, ulusal alınganlıklar, farklı çıkarlar ve özellikle devlet başkanlarının tutkulu rekabetleri karşısında güçsüz kaldı. Mısır Devlet Başkanı Nasır'ın hemegonya tutkuları Mağripleri kızdırdı. Bir Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni kurmak üzere 1958'de Mısır'la birleşmiş olan Suriye, onların kışkırtmasıyla ayrıldı. Nasır, Yemen'de 1962'de hükümet darbesinden doğan cumhuriyetçi rejime yardım için ordusunu öne sürmeye kalkınca, Suudi Arabistan, eski hükümdara bağlı kalmış kabileleri açıkça silahlandırdı. Birliğin ne olduğunu belirtmeye gerek yok. İsrail'e karşı kin, Arap ülkeleri birleştiren belki tek duygu. Ne var ki bu noktada bile bu ülkeler korkunç yenilgiler içine düştüler. 3 kez 1948-1949'da, 1956'da ve 1967'de Arap orduları sayıca üstün oldukları ve Sovyetler Birliği'nce alabildiğine silahlandırıldıkları halde İsrail'in küçücük ordusuna yenildiler. 1967 seferinin arkasından İsrail, Mısır ve Ürdün'ün topraklarından önemli parçaları işgal etti. Yenilenlerin onaylamayı reddettikleri bu fetihler, yenenler için de sorunlar yarattı. Bunların başında da toprakları çok önce işgale uğramış Filistin halkının dramı geliyor. Ve bu halk haklı olarak direniyor. Araplar bu halkın derdine çare bulmak için bile ortak bir programa sahip değiller. Hele dışarıda büyük devletlerin çıkarları ve bağlantıları düşünüldüğünde, Orta Doğu, dünya barışı için alabildiğine tehlikeli bir bölge. Özetle, bir İslam uygarlığı var ama Müslüman dünya bölünmüş durumda. Geleceğin bekledikleri. Bu derin bunalım ortamında geleceğin bekledikleri de var. Önce şu nokta dikkatimizi çekiyor. Ulusal ve siyasal bölünüşler ne denli köklü olursa olsun, bütün İslam dünyasında oluşan bir İslam uygarlığı gerçeğini görmemek olanaksız. Bir Müslüman kentten çok, daha uzaklardaki bir başka ülkenin Müslüman kentine birden geçelim. Farklılıklardan çok benzerlikler çarpar yüzümüze. Günlük yaşamda benzer inançlar, örfler, alışkanlıklar ve davranışlar, aile ilişkileri, zevkler ve oyunlar, hatta birbirine pek yakın bir mutfak. Orta Doğu'ya doğru, örneğin bir Endonezya'ya gittiğimizde farklılıklar göze batar olacaktır. Müslüman, Kara Afrika'da özellikle böyledir. Böyledir çünkü oralarda İslam uygarlığı onun kadar güçlü ya da ondan daha güçlü başka uygarlık akımlarına gelip çarpmıştır. Bir İslam uygarlığı varlığını sürdürüyor. Ancak şöyle bir soru da kendini dayatıyor ister istemez. Müslüman dünya sanayileştikçe ve modern tekniğin içine gelip girdikçe, geleneksel uygarlığını eskimiş bir giysi gibi sırtından çıkarıp terk edecek midir? Böylesi bir tehlike var mı onun için? Bu soru yalnız İslam için söz konusu değildir. Bütün uygarlıklar için sorulan hep aynı. Modern uygarlık bir bakıma makinenin, elektronik beynin, otomasyonun, atomun uygarlığı, dünyayı bir örnekleştirip özel uygarlıkları silip atacak mı yeryüzünden? Şöyle yanıt verilebilir. Makineleşme, sayısız sonuçlarıyla bir uygarlığın yapısında yığınla öğeyi eğip büküyor. Yıkıp yeniden yapıyor. Bu bir gerçek. Ama bütün öğelerin aynı yazgıya bağlı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü makineleşme tek başına bir uygarlık değil. Öyledir dersek, Avrupa'nın sanayi devrimi ortaya çıktığında başına sert bir tokmak indirilmiş olan bugünkü Avrupa'nın yeniden dünyaya geldiğini söylemiş oluruz. Oysa bugünkü Avrupa'nın sanayi devrimi öncesine giden kökleri var. Öte yandan Avrupa uluslarını gözümüzün önüne getirdiğimizde makineleşmenin dünyayı bir örnekleştirildiğinden kuşkuya düşmek olanaksız. Hepsi de aynı uygarlığın, Hristiyan batının birer parçası oldukları, hepsi de aşağı yukarı aynı sıralarda sanayileşme kervanına katıldıkları ve aynı teknik, bilim, benzer kurumlar, makineleşmenin bütün sosyal biçimleriyle dolandıkları halde, o bütünün içinde bir Fransız uygarlığından, bir Alman, İngiliz, Akdeniz uygarlığından bütün özellikleriyle söz edebiliyoruz. Bu uluslar bu özelliklerini çoktan yitirmeleri gerekirken hiç de öyle olmuş değil. Sanayileşmenin bir örneklilik demek olmadığını anlayabilmesi için bir Fransızın manşı geçmesi, bir İngiliz'in Kara Avrupa'sına ayak basması, bir Alman'ın Alpleri aşıp İtalya'ya inmesi yeter. Teknik, daha böylesi bölgesel özellikleri yok edemezken, nasıl olur da birbirinden çok derin farklılıklarla ayrılan dinler, felsefeler, manevi değerler üstüne kurulu büyük uygarlıkları yok edebilir? Ancak şu soruyu da sormalı. Teknik, Marksizmle beraber, yani İslam'ın geleneksel manevi değerlerine zıt bir sistemle beraber geldiğinde, başka türlü mü olacaktır sonuç? Çoğu kez ortaya atılan bu soru, yukarıda vardığımız sonucu temelinden değiştirecek nitelikte değil. Çünkü Marksizm, başkasının yerine geçecek tek başına bir uygarlık olmayıp, bir sosyal yöneliş, bir irade hümanizma, bir aklileştirmedir. Bir gün İslam dünyasında da uygulanırsa, Sovyetler Birliği'nde ya da Çin'de olduğu gibi, geçmişin uygarlığı ile bir arada yaşamaya, bir bölüşmeye gidecektir kuşkusuz. Marksizm, oralarda çoğu şeyi değiştirmişse de, ne Rus uygarlığını ne de Çin uygarlığını silip atmıştır, atmamıştır. Çünkü programında böyle bir şey yoktur. Hemen hatırlatmış da olalım, uygarlık derken donup kalmış ve çağına sırtını dönmüş bir şeyi kastetmiyoruz. Teknik, Marksist olsun olmasın, bir ateş çemberi gibidir çağımızda. Dinin, yaşamın her alanına el atıp emir verdiği İslam dünyasında daha da yakıp kavurucudur bu ateş. Geçmişe gömülüp, köhnemiş bir uygarlık haline gelmemek için İslam ani bir silkinişle bu ateş çemberini aşmalı ve yaşadığımız dünyanın alevleri içinde yeniden doğmalıdır yaşama. Her yönüyle bir devrim bekliyor Müslüman dünyayı. Bir Afganistanlı aydın, Nedim Ül Din Banmate, 1959'da pek çarpıcı biçimde dile getirir bu gerçeği ve şöyle der: İslam, batıdaki reforma benzer bir din devrimi. 18. yüzyıldaki aydınlanmaya benzer bir düşünce ve ahlak devrimi. 19. yüzyıl Avrupa'sının yaşadığına benzer bir iktisadi ve sosyal devrimi. Bunların hepsini birden yapmak zorundadır bugün. Batıda ve doğuda, büyük bölgesel sistemlerin boy attığı bir zamanda, İslam dünyası kendi küçük ulusal devrimlerini de yaşamalıdır. dünya çapında antlaşmaların akdedildiği bir dönemde Müslüman ülkeler kendi Garibaldilerini bekliyor ve arıyorlar hala. İlginç bir söyleyiş. Ancak ne kadar mümkündür çağımız koşullarında? İleride tartışacağız. 6. Şeriat hangi yetersizlikle mağluldur? Kimi Müslüman çevreler, özellikle son yıllarda, bir salgın gibi hemen bütün İslam dünyasını dolaşan fundamentalist denilen akımlar, Müslümanlığın temel kurtuluşunu kesin kes şeriatta dönmekte görürler. Onlara göre, eğer bir devrim gerekiyorsa, şeriata dayanan İslam devrimi olmalıdır bu. Oysa şeriat, giderilmez yetersizliklerle sakattır. Çağdaş ve uygar bir devlette uygulanamaz durumdadır. Öte yandan, bir İslam devleti, üzerinde kimsenin anlaşamadığı bulanık bir kavramdır. Nasıl? Şeriatın bağrındaki yara. Kavramı hatırlatmış olalım. Şeriat, başta Kur'an olmak üzere, İslam'ın temel kaynaklarının ortaya koyduğu kurallar ve buyrukların bütünüdür. İslam, hem öte dünya, hem de bu dünya adına konuştuğu için, bu kural ve buyruklar iki büyük bölüme ayrılıyor. Birinci bölümü, ahireti ilgilendiriyor ki, bu ibadettir. Oruç, namaz, hac, zekat üstüne hükümler. İkinci bölüm, yaşadığımız dünyayı ilgilendiriyor ki, bunlar da münakihat, aile hukuku, muamelat, mal, borç, ticaret, dava hukuku ve ukubat, ceza hukukudur. Görüldüğü gibi, şeriat hukuku aşan bir şey. Hukuk olduğu yerde de aynı zamanda din, yani kutsal. Şeriatın böylesi bir nitelik taşımasının İslam'ın doğuşuyla ilgili olduğunu biliyoruz. Bir başka deyişle, İslam doğarken olayların zorlaması sonucu aynı zamanda bir devlet dini olarak doğdu. Öyle olduğu için de Muhammed yalnız ahiret üstüne bir vaazla yetinemezdi. İster istemez dünyasal ilişkilere de değinecek ve onlara da dinsel bir nitelik verecekti. Nitekim öyle oldu ve Kur'an Tanrı kelamı olarak görüldüğü için dünyasal ilişkiler üstüne söyledikleri de kutsal bir kılığa büründü. İşte buradan kalkarak deniliyor ki İslam devlet işleriyle din işlerinin birbirinden ayrılmasını daha yerinde olarak dünya işleriyle din işlerinin birbirinden ayrılmasını yani laikliği kabul etmez. Çoğu Müslümanın meziyet diye gösterdiği bu durum İslam'ın en büyük zaafıdır aslında. Çünkü din işi, inancı ve öte dünyayı ilgilendiren fizik ötesi bir kavram. Dünya işi ise değişik, değişken ve sayısız türü olan gözlem ve deneyim isteyen pozitif ve fizik bir kavramdır. Bunlar birbirine karıştırıldığında gözlem ve deneyim yani aklın işlevi ortadan kalkar. Nitekim öyle oldu. Gerçi İslam büyük bir bölümü kabile dayanışması içinde yaşayan Arap Yarımadası'nın dışına taşıp hızla yayılırken, fethettiği ülkelerdeki koşullara uyarlanabilmek, karşılaştığı çetin sorunların üstesinden gelebilmek için, Müslüman ülema, dinin kendi kaynaklarının yanı sıra, başka araçlardan da yararlanarak yarattılar şeriatı. Dogmanın yanı sıra, içtihat da gelip girdi işin içine. Maliki, Hanbeli, Şafii, Hanefi ülemasının yaptıklarını biliyoruz. Özellikle Hanefi okulunun yarattığı pek açıktır. Ne var ki, dinsel ahlaki ve hukuksal yine de iç içeydi bu bütünde. Söz konusu bütünün belli bir süre yaşamın gereksinmelerine yanıt verdiği de söylenebilir. Ancak bir yerden sonra hiç de öyle olmamıştır. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu'nda sultanlar şeriatın yanı sıra Kur'an dışında kaynaklar aramışlar. Kavanini örfiye, yani gelenek görenek yasaları adı altında yeni, özgün ve kapsamlı bir hukuk sistemi geliştirmişlerdir. Böylece teokratik Osmanlı döneminde bile şeriat bir devlet için yetmiyordu. Hele bir tarihten sonra adını söyleyelim. Tanzimat'tan başlayarak bu yetersizlik imparatorluğun adım adım girdiği yeni bir dünyanın ilişkileri göz önünde tutulursa ayan beyandı. Öyle olduğu için de şeriat kurallarının ibadetlerle ilgili bölümüne dokunmadan dünyasal bölümü değiştirildi. Yani kişi aile, miras, eşya, borçlar, ticaret, ceza ve usul hukuku alanında çağın gereklerine göre dinden hareket etmeyen yeni kurumlar konulmaya başlandı. Laikliğe doğru atılan bu adımlar, cumhuriyetle laikliğin bir devlet ilkesi olarak benimsenmesinin sonucu en büyük boyutlara vardı. Altını tekrar çizerek söylemiş olalım, bütün bu gelişmelerde şeriatın ibadetlerle ilgili bölümüne asla dokunulmamıştır. Dokunulamazdı da. Değişen sadece hukuk bölümüdür. O değişti. Çünkü hukuk, özü gereği değişen bir değerdir. Ve kutsalın kalıpları içinde kalmaz, kalamaz. Yaşamla iç içedir hukuk. Yaşam değişirken o da değişir. Şeriatın sorunları daha da dallanıp budaklanmıştır çağımızda. Gerçekten Müslüman ülkeler bağımsızlıklarının sözde kalmaması, giderek çağlarını yakalamak için teknik, iktisadi ve sosyal bakımdan modernleşmek zorundalar. Bu ise önemli reformları gündeme getiriyor. Ancak zorunluluklar ve reformlar dinin duvarlarına da çarpıyor. Kur'an'ın üstelik kimi ibadetlerde içinde olmak üzere birçok hükmü modernleşmeyle zıtlaşmış durumda.